Ayrım 16, Medcezir Elif Şafak, sayfa 240. Vatandaşlar, ruhdaşlar, fişdaşlar. Bacak kadar çocuklara simsiyah önlükler giydirip her sabah tek sıra ant içiren, kimse pencerelerden dışarı bakamasın diye sınıf pencerelerini kül rengine boyayan, yaratıcılıktan ziyade ezberciliği, bireyselleşmeden ziyade sürüleşmeyi, eleştirel düşünceden ziyade sorgusuz sualsiz itaati belleten ve sistematik dayak içeren Türk eğitim sistemi okuma yazmayı fişlerle öğretmişti hepimize. Her öğrencinin küçük kişisel fişleri vardı. Bir de sınıf tahtasının asılı devasa fişler. O devasa fişlere baka baka her çocuk kendi minik fişlerine çekidüzen verirdi. Sonra okurduk hep bir ağızdan. Tut Ali topu tut. Ya kala Ali ya kala. İçimize, hücrelerimize sinmiş. Fiş demek, emir kipi demek toplumsal bilinçaltımızda. Fiş demek, yakalanacak birileri, tutulacak bir hedef var, bir yerlerde demek. Şartlanmışız, bekliyoruz tetikte. Kara tahtadan gelen emir kipini duyar duymaz biz de pür nizam cici bici oturduğumuz sıralarda kendi minik fişlerimize çekidüzen vereceğiz. Sağım solum, önüm arkam, düşman dolu öğretmenim. İleride iki sıra önümde sol görüşlü bir öğrenci var. Dili kürek kadar sorguluyor sistemi. Yökü protesto ediyormuş. Duydum, kan revan yediği coplara rağmen kafasına kafasına düşünemesin aptal olsun diye coplar hep kafayı hedef alır ama hala utanmadan düşünüyor öğretmenim. Tut Ali tut. İki sıra arkamda türbanlı bir kız öğrenci. Hem okumak, eğitim ve meslek sahibi olmak hem de türban takmak istiyormuş öğretmenim. İkisini birden aynı anda tut Ali tut. Üst sıra önünde bir Ermeni oturuyor. Demek hala Ermeniler kalmış bu memlekette. Vallahi doğrusu bir şey yaptığını görmedim ama Ermeni asıllı olması başlı başına kabahat değil mi öğretmenim? Tut Ali tut. Arka sıralarda oturan şu kadın feministmiş öğretmenim. Memnun değilmiş toplumsal, kültürel ve kurumsal düzeyde tıkır tıkır işleyen ataerkillikten, cinsiyetçilikten. Gül dünyasının bir kadın öldürüldü diye tepki duyuyormuş. Ona ne oluyorsa tut Ali tut. Ben öndeki öğrenci yazar mı, şair mi, kalem ehli imiş öğretmenim. Hayal kurabilmek istiyormuş. Kursun kurmasına da kendine saklasın hayallerini. Yok illaki yazacak, kalem alacak hayalleri sakıncalı. Tut Ali tut. Bir de şuradaki akademisyeni gözüm tutmuyor öğretmenim. Entelektüel toplum yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya akmalı. Tepeden inme kurallarla değil, sivil toplumda harekete geçen kişisel ve kolektif dinamiklerle yenilenmeli, değişmeli, demokratikleşmeli diyormuş öğretmenim. Tut, Ali, tut. Hepsini yakaladım, tuttum öğretmenim. Fişlerime yazdım, teker teker isimlerini, cisimlerini. Ama hala varlar, ne kadar çoklar. Neyse ki çok olduklarının farkında değiller. Çünkü birbirlerini dinlemekten acizler. Olanca güçlerini birbirlerini didiklemeye ayırmaktalar öğretmenim. Sol görüşlü öğrenci türbanlı kızla, sağ görüşlü gazeteci bir feminist kadınla hiçbir ortak noktası olamayacağına kör körüne inanmış, birbirlerini karalamakla meşguller. Ben bunları tutmasam da olur öğretmenim. Nasıl olsa birbirlerine dil uzatmaktan fırsat bulup da ortak noktalarını, ezilmişlik paydalarını konuşmaya, o ortak payda üzerine yükselerek sistemi beraberce dönüştürmeye, demokratikleştirmeye ve sadece vatandaş değil, aynı zamanda fiştaş da olduklarını görmeye zaman bulamayacaklar. Bırak Ali bırak, tutmasan da olur. Arizona. Berlin ve İstanbul. Hani kimisi televizyon karşısında çekirdek çitler, büyük bir rahatlıkla ve su gibi kolaylıkla ayaklarını uzatıp sehpaya, hani neredeyse içgüdüsel, öylesine doğal, kimisi aynı gayretsiz, gayretkeşlikle güneşli bir pazar günü sahil kenarında külahla dondurmayı yiye yiye yürür gider. İşte ben de benzer bir kolaylıkla bavul toplar, bavul açar, bavulda yaşarım. Ofisimde bir bavul duvara dayanmış, çalışma odamda masanın altında bir el çantası, yarım yamalak açılmış, kitaplarımın, kalemlerin bazısı bir ülkede, bazısı başka bir ülkede kalmış. Asla bir kütüphaneyi bir arada tutmayı başaramadan, her an gitmeye hazır ve nazır, senenin bir yarısı Amerika'da, bir yarısı yaşlı kıtada. Daimi göçebelik demek, süre giden bir tamamlanmamışlık duygusu demek. Namı diğer eksiklik duygusu. Tamamlanmışlıktan yeğdir ama ne de olsa tamama ermek hayatın ve yazının düşmanı. Nice yazar vardır ki ez kaza düzeni bozulsa, evinden ayrılsa, dengesi sarsılsa yazamaz. Ben de tam tersi düzen içinde yazamıyorum galiba. Aslında kendimden kaçtığımı söylemişti zaman zaman kapısını aşındırdığım bir falcı. İstanbul'un en eski Yahudi semtinde iki göz bir kapıcı dairesinde barınan dal gibi kuru bir kadın. Yanılıyorsunuz, aslında kendimi kovalıyorum diyebilmek isterdim cevabı. Ben diyemedim. Sonuçta falcı kadın ne derse desin bu ayda düştüm yollara. Yollara, havaalanları, tren garları, otobüs istasyonları benim için doğal var olma mekanları. Berlin Yüksek Bilimler Enstitüsü Wissenschaftsgolluk'un davetlisi olarak bu ayı Berlin'de geçirdim. Daha doğrusu Berlin'de İstanbul arasında mekik dokuyarak. Ne var ki kendinden ve geçmişinden kaçmak için olabilecek en yanlış şehirmiş Berlin. Zira ancak varınca ve içinde bulununca anladım ki Berlin demek evvela hafıza demek. Gitmeden evvel şehre dair bilgilerin ateşleyici Walter Benjamin'in yazılarıydı. Paris'te sürgünde yazarken uzaktan özlemle, sitemle ve hüzünle yazmıştı Benjamin Berlin'i ve o şehirde bir vakitler yaşayan kendini. Berlin'i hatırlamak demek, çember içine içre çember çizmek, hafıza için hafıza aramak demek. Geçmişin geçip gittiğine inanan biri varsa Berlin'i görmeli. Kulaklarına tekrar eden bir zikir, Bektaşi'nin dediği gibi, dem bu demdir, dem bu dem. Geçmiş dediğin şu anın içine soluk alıp verir. Bugün de barınır ve saklanır. Ama herhalde dünya üzerinde pek az şehir geçmişiyle değil yüzleşmek, geçmişle yüz yüze yaşamayan Berlin kadar hazır ve razı olabilir. Kaldığım merkezin yanındaki tren istasyonunda ne olduklarını bilmiyorsanız eğer, ilk bakışta hemen idrak edemeyeceğiniz levhalar çakılmış. Üzerlerine tek tek yazıyor. Hangi tarihte o tren istasyonunda kaç vagon dolusu Yahudi ve Çingene'nin hangi kamplara gönderildiği. Bir sokağa dönüyorsunuz, karşınıza çıkan malikanede filanca yazar ya da falanca dans sanatçısı yaşamış. Evlerin üzerlerine irice levhalar özenle anlatılmış. Yürümeye devam, karşıma çıkan meydandaki katedral yarı yarıya bombalanmış, yıkılmış halde duruyor. İkinci Dünya Savaşı'nda nasıl yara almışsa aynen öyle muhafaza edilmiş. Gelecek nesiller unutmasın, unutamasın diye. Akşam üzeri davetli gittim bir binanın girişinde kaldırım taşlarının iki tanesi diğerlerinden farklı olarak altın renginde. Ne olduğunu sorduğunda, ah onlar mı diyorlar. Vaktiyle bu evden yaka paça polis zoruyla çıkartılan filanca Yahudi ailesinin fertlerin isimleri yazılı o tuğlaların üzerlerinde. Taşındığınız ev üzerine bastığınız kaldırım taşı, yanından geçip gittiğiniz ağaç, her şey bu kentsel arşivin bir parçası. Her yerde ibreler var. Burada 50 sene evvel, bu noktada 80 sene evvel, bu meydanda 300 sene evvel. Berlin'de yaşamak demek, ruhlarla yaşamak demek. İstanbul'da yaşamak ise mezarları ve mezarlıkları görmezden gelerek yaşamak demek. Yanlarından hızlıca geçip giderek, ruhları yok sayarak. Oysa ilk bakışta Berlin ve İstanbul arasındaki benzerlikler öylesine fazla ki, neredeyse kardeş şehir olsalar yeridir. En azından ikisi de şehir içinde şehir, ikisi de bölünmüşlük ve çok katmanlılık nedir bilir ve tabii her ikisine de dönerci dükkanların önünde uzun kuyruklar bulmak mümkün. Ama işte bir husus var ki, tam da orada bitiveriyor benzerlikler, ayrışıyor şehirler. Berlin bir hafıza şehri, bilinçli ve kasıtlı hafıza. İstanbul ise unutkanlık şehri, kazara ve kastedilmemiş unutkanlıkların şehri. İstanbul her şeyden evvel hafızaya direnmek, unutmak ve unutturmak demek bizler için. Üzerinde yaşadığımız sokaklar isimlerini dahi bilmiyor, araştırmıyor, merak etmiyoruz. Geçmiş, geçip gitmiş bir evre gözünde mümkün mertebe onunla karşılaşmak istemiyoruz. Eğer olur da geçmişten kalma bir anıttan ya da binadan memnun isek onu bugünün bir parçası kılabildiğimiz için seviyoruz. Aksi takdirde ehemmiyeti yok gözümüzde. Bombalanmış binaları Berlinliler olduğu gibi yarasıyla muhafaza eder, İstanbullular ise bir an evvel yıkıp yerine alışveriş merkezleri inşa eder. Kültür ve sanatla iştigal etmek bir enkazın üzerine usul usul adım adım yürümeye benzer demişti Benjamin. Yürürsünüz dikkatlice, kulak verirsiniz yerden gelen seslere. Acaba hala o enkazın altında bir yerlerde soluk alıp veren birileri ya da bir şeyler var mı diye. Olur da duyarsanız bir ses, taşları tuğları kaldırırsınız olanca kuvvetinize. Altından çekip çıkartabilmek için hala yaşıyor olanı. Ne gariptir ki Berlin'den ziyade İstanbul'dur yakın olan Benjamin'in tanımladığı halde kültür ve sanat işçiliğini. Köprüyü geçmek, doğu ve batı arasında gidip gelmek demek değil, gitmek ve dönmek arasındaki gerilimi gün be gün yeniden yaşamak demek. Terk etmek ve dönmek arasında sallanan bir sarkaç. Ancak İstanbul anlayabilir bunu, ancak kopuşların şehrine mümkün sarkacın salınımı. Berlin dönüşü suratımda yılgınlık arıyor falcı kadın. Buluyor da muhtemelen. Taşlardan konuşuyoruz bir müddet, taşların hafızasından. Tarihin ve geçmiş zaman hikayelerinin enkazı üzerine yürüyoruz adım adım. Aşağıdan bir ses geliyor mu diye kulak kabartarak. Çekip çıkartmak istiyorum yüzeye. Bazen eski bir kelime, bazen unutulmaya yüz tutmuş bir hikaye. Madem bu kadar sevdalısın bu şehre, neden gidiyorsun habire? Diye soruyor falcı kadın ayrılırken. Geri dönebilmek için demek istiyorum. Ben İstanbul'un en çok geri dönmelerini seviyorum. Bu şehre tekrar ve tekrar dışarıdan ve dışarılıklı olarak gelebilmenin ürkücü güzelliğini diyemiyorum. Berlin, İstanbul. Ev kedilerini gözetlerken. 8 Mart bu sene beni gafil avladı. Hem de en mağdur tarafımdan çaktırmadan. Ne de olsa pek bir emindim zihnimdeki bazı kategorik ayrımların doğruluğunda. Kimi kadınlar ev kedisidir, yerleşik, evcil, sıcak yuva düşkünü, ayıptır söylemesi, kimi değil çoğu kadın böyledir. Geriye kalan kimiler ise sokak kedisidir bir nevi. İlla ki bir ayağı özgürlükte demirli, yerleşme ve aile içinde mutlu mesut yaşama özürlü, dışarıyı bilinmeyeni, geleceği keşfetme merakları, içerinin sıcağına ağır basan kadınlar. Ne de olsa pek bir emindim benim bu kategorilerden hangisine uyduğumdan. Bunca göçebelik, bunca delilik, bunca seyahat, kök salmayı, yuva kurmayı, sene be sene ismimin, cismimin harfiyen bilindiği bir semtte, mesela hep aynı apartmanda yaşlanmayı, içine doğduğum kimlikte ölmeyi reddetmek. Yuvarlanan taş yosun tutmazmış, işleyen demir ise pas. Ne yosun ne pas isterim hayatta diyerek illaki akmalıyım, illaki gitmeliyim. Varmak dahi o kadar umurumda değil. Yani ulaşmak, olmak, ermek, yani yükselmek, başarmak, kotarmak hiçbiri o kadar umurumda değil. Asıl olan gitmek, gidebilmek. Bu bitimsiz yolculuk. Ne de olsa şimdiye değin en somut biçimiyle bir tek Woody Allen'dan duyduğum bir sloganı kendime şiar edinmiştim. Kimi yazar vardır düzeni bozulmaya görsün panikler yazamaz. Düzensizlikte çalışamaz, üretemez. Bense tam tersine hayatım düzenli olursa yazamam. Amenna, aynen böyleydi, aynen böyle hala. İllaki kaos olacak. Kan kardeşim kaos. Vaktiyle kestik parmaklarımızı, karşılıklı karıştırdık kanlarımızı. Ebedi dostum. İllaki belirsizlik, anksiyete, için için yiyecek. En yakınındakiler de seninle beraber kafayı. Sessizlikte bile yazamam ben. Değil düzenli bir ortamda. İki sayfa ofiste yazdım diyelim, aklıma eski hop iki sayfa kütüphane derken iki sayfa bir kafede, iki sayfa sevgilimin evinde. Ben göçebe metinler göçebe. Başladığı yerde biten romanım mı var? Kim korkar kaostan? Ama işte usuldan, yavaştan, hiç bilmediğim bir başka ses tırmalıyor kulaklarım bugünlerde. Hiçbir zaman aile için yetişmemiş olan ben, şimdi aile kuramamaktan korkuyorum galiba. Yerleşememe korkusu, çocuk doğuramama korkusu, treni kaçırma korkusu. Hani hep o burun kıvırdım, asla sapmadım, muhtemelen şimdi sapmayı istemediğim o öteki yol. Kadının öbür yolu, malum yolu, ana yolu. Böyle olmayı istediğimden değil ama ya isteyemez olursam günün birinde? Seçeneğin varken seçmemek kolay ama ya seçeneklerin ortadan kalkınca? Ya o zaman? Eş, anne, düzenli olmayı seçmemek ayrı bir şey, seçememek ayrı. Hoppala, ne oldu da ben 33 yaşında birdenbire bayram değil, seyran değil, o yolu düşünürken yakaladım kendimi. Sokaklarda gizlice varillerin üstünde uzatıyorum başım pencerelerin kenarlarından. Merak bu ya, gizlice gözetliyorum ev kedilerinin hayatını. Belki de zannettiğim kadar, yani göründükleri kadar mutsuz ve sıkıcı değillerdir. Olabilir mi? Merak ki en çok yakışanı ve en çok yanıltandır bizi. Nereden çıktı bu merak, bu gıpta şimdi? Sonra öteki ses gürlüyor içimde. Şimdi sen seni kemiren ve kahreden ama aynı zamanda besleyen, zenginleştiren ve bir şaman gibi dirilten bu göçebelik olmadan yazabileceğini mi zannediyorsun? Şimdi sen monotonluktan ilham, düzenden güç alan ebedi bir tekerrür çarkına mı kendini kaptırmak istiyorsun? Ev kedisi olursan zihnin, hayal gücün, dilin, kabiliyetin, üretkenliğin daralmaz mı zannediyorsun? Görmüyor musun böyle başlar insan kurumaya damla damla? Kaç uzaklaş bu tuzaktan. Sakın ola yerleşme, evlenme, anneleşme, eşleşme, normalleşme, sakın ola. Peki ya sonra? Dedim ya 8 Mart bu aralar beni gafil avladı. Verecek cevabım, kutlayacak günüm yok bu sene. İstanbul. Dul kadınlar ve kul kadınlar. 5 yaşındayken sormuşum. Şafakcığım babalar ne işe yarar? Şafak Hanım her zamanki duyarlılığıyla pozitif bir şeyler söyleyerek soruyu ötelemeye, kapatmaya çalışmışsa da ben zinhar tatmin olmamışım. Ne yaparlar yani, neler yaparlar anlatsana. Zaman içinde babalar ne işe yarar sorusunu sormaz olmuşum elbette. Sorunun cevabını bulduğumdan değil, böyle sormanın yakışık olmadığını fark ettiğimden. Sonra büyüdükçe bu malum soruda bir türlü bilemediğim cevabı da tortu tortu kabuk tuttu, kurudu içimde. Ama işte çocukluğumun hiçbir noktasında ne kendi kendime ne de bir başkasına tutup da anneler ne işe yarar, neler yaparlar diye sormak geçti aklımın ucundan. Kimseye sahi tek başına çocuk büyüten anneler ne iş yaparlar, dul anneler ne işe yarar diye sormadım. Çünkü cevabını biliyor ve görüyordum fazlasıyla. Bilhassa kimseden hiçbir maddi destek almadan, alamadan, maneviyatta ise destekten ziyade köstek görerek, didiklenerek, iş bulabilmek için yeniden üniversiteye dönüp eğitimi tamamlayan, yani çocuklu bir dul öğrenci haline gelen annelerin ne iş yaptıklarını, velhasıl çalışmadan durmadıklarını biliyor ve görüyordum. Anneme bir müddet abla demişim. Abla gel, gel. Pencerenin demirlerinden seslenerek sabahları erkenden evden çıktığında anneme abla demişim bir müddet kafamı karıştırdığı için. Etrafındaki hiçbir anne onun gibi değildi. Öteki anneler sabahları kalkıp gecelikleriyle salınan, bigudili kafalarıyla sucuk kızartıp çocuklarına süt içiren, sonra birbirlerine gezmeye giden, birbirlerinden yemek tarifleri alan, birbirlerinin fallarına bakan, çekiştiren, çekiştirilen, televizyon dizilerini yakından takip eden, akşama doğru kocaların eve dönüş saati yaklaşınca evlerine dönüp yemeği ısıtan annelerdi. Anneler böyle olurdu çocukluğumun Ankara'sında. Benimki hariç. O olsa olsa abla olabilirdi. Şartlarımızın bizi zorladığı bir cevvallikle oradan oraya koşturduğuna göre, sabahın kör saatinde fırla, daha ben henüz uyurken yatakta, erken çıkması lazım, ne de olsa 3 araç değiştirmek zorunda. Önce 2 otobüse sonra da bir dolmuşa binecek, üniversiteyi bitir bitirmez başladığı öğretmenlik mesleğini icra edecek o icra liselere varabilmek için. Dönem 1970'ler. Tüm okullar ideolojik bir fay hattında. Sağ sol çatışması dolu dizgin devam ediyor. Gündelik hayat kutuplaşıyor olağanca hızıyla. Hem öğrenciler hem öğretmenler bölünmüşler iki kutup etrafında. Şafak Hanım'ın siyaseti, siyasi görüşü yok mu? Var elbette ama bir de evde kendisini bekleyen, bakımından tek başına mesul olduğu 4 yaşında bir çocuk var. Dersleri boykot edelim diyor kimi öğrenciler, ders yapmayalım diyor kimi öğretmenler. Şafak Hanım ders yapmak zorunda, maaşını almak zorunda. 1970'ler ideolojik bölünmelerin tanımadığı bir boyut var. Kadınların gündelik yaşam siyasetleri, kallavi kimliklerin ötesinde ve üzerinde bir gerçek var. Tek başına bir anne üst sınıfın rahatlığına sığınamayan ya da korunaklı bir aile mirası bulamayan. Dolayısıyla akşamları dönerdi böyle. Tekrar 3 vesait değiştirerek gelirdi yorgun, üzerinde günün yükü. Karanlık çökünce şehre şehir tacizkar. İllaki evlen, başında biri olsun diyenlere inat, şehrin tacizlerine inat. Devamlı koşturan ve yemek pişirmeyi bilmeyen bu kadın. Akşamları burnumu boynuna yasladığımda başka anneler gibi kabartma tozu ve 3 yumurta akı değil. Telaş, Ankara ayazı, egzoz ve irade kokan bu kadın. Daha sonra harcayıcı olarak Dışişleri Bakanlığı'na giren, bu sefer de oradaki üstü cilalı, altı alabildiğini ataerkil yapılarla mücadele etmek durumunda kalan, ama son tahlilde beni de kendisini de Ankara'nın kuşatıcı evresinden çekip çıkartan, beraber ülke ülke dolaştığım, bir türlü hiçbir yerde tamamen ait olamayarak gurbet, göçebe ve gam kelimelerin manasına beraber erdiğim, ama bir o kadar bana insanlara, dünyaya ve zatıma hoşça bakmayı öğreten kadın. İsmini kendime soy ismi olarak seçtiğim sevgili Şafak Hanım. Abla demişim ona bir müddet. Anneler böyle olmazdı çünkü. Kelimeleri karıştırdıysam da gördüklerimi, gözlemlediklerimi karıştırmadım. Hiçbir zaman anneler ne yapar diye sormadım bu yüzden. Biliyordum çünkü kaç bin tane iş yaptıklarını. Bilmediğim bunun kendi benim bilincimde, kişiliğimde yaratacağı farklılıktı takip eden seneler boyunca. İngilizce'deki single mother kavramını Türkçe'ye bir türlü aynı şekilde çeviremiyor ve aynı sosyal rahatlıkla kullanamıyoruz. Ben bir single mother tarafından yetiştirildim demek, Amerika'da nasıl başlı başına bir mesaj ve anlam içeriyorsa, Türkiye'de de o kadar iğreti geliyor kulağa, dile, kültüre. Tekil anne tarafından yetiştirildim mi demeli. Öyle ya, Nuh'un gemisine herkes çift çift geldiğine göre tekil ayırt edici bir sıfat. Yoksa tek başına anne boşanmış da bir daha evlenmemiş anne ya da dul anne tarafından yetiştirildim mi demeli. Bu tanımların hiçbiri aynı tınıya, aynı sosyal manaya sahip değil. Tınısı mınısı umurumda değil. Nasıl tınlarsa tınlasın, öyle soyut bir anneler günü değil, alabildiğine somut bir hem anne, hem baba, hem abla, hem can dost olan tekil dul anneler günüdür kutladığım. Berlin, 16. ayrımın sonu, sayfa 254.